Aşkın suçları, Marquis de Sade.
Ayrım 14.
Kız kaçarken evden bir miktar para da çalıp götürmek istemişti. Hırsızlık önlenmiş ama iki alçak sıvışıp kaybolmanın yolunu bulmuştu. Şimdi İngiltere'de oldukları söyleniyordu. Dorchville'in aldığı mektupta hemen Fransa'ya dönmesi ısrarla bildiriliyordu. Malının mülkünün başına geçmeliydi. Hiç değilse Amerika'da kaybettiklerinin yerine oradakileri koyabilirdi. Bir sürü olayla umutsuzlaşmış Dorchville La Rochelle'e döndü. Öfkeliydi, utanç içindeydi. Aldığı haberlerin hepsi doğruydu. Bunca felaketten sonra artık yapamayacağını anladığı ticaretten vazgeçti. Benzersiz bir incelikle kendine kalan paranın bir bölümüyle Amerika'daki adamlarına karşı yükümlerini yerine getirdi. Bir bölümüyle de Poitou'da Fontenay dolaylarında bir çiftlik satın aldı. Orada duygulu ruhunun iki önemli erdemi olan iyilik ve sevecenliği rahatça uygulayabilecek, ömrünün geri kalan kısmını dinlenerek geçirebilecekti. Bu plan gerçekleşti. Küçük toprağına yerleştikten sonra yoksullara destek oldu, yaşlılara güç verdi, yetimleri evlendirdi, çiftçilere çalışma olanakları kazandırdı. Kısaca o küçük bölgenin yaratıcısı, tanrısı oldu. Kim mutsuz, kim bahtsız, Dorchville'in kapısı ona ardına kadar açıktı. Nerede iyi bir iş yapılmışsa onda Dorchville'in de eli vardı. Bir yanağa gözyaşımı damladı, onu silecek el mutlaka Dorchville'in eli oluyordu. Adı kutsanan bir ad olmuştu. Herkes ruhunun dibinde onun adını anıyor ve şöyle diyordu: İşte doğanın bize kötülüklerin önlenmesi için yolladığı adam. Doğa insanlara verdiği acıları hafifletmek için onu yolladı bize. Herkes istiyordu ki Dorchville artık evlensin. Böyle bir adamın dölünden gelecek çocuklar toplum için büyük değerler taşıyacaktı. Henüz aşkın çekiciliklerini tam anlayamamış olan Dorchville ise çevresindekilere şimdiye dek kendine uygun mutluluğunu paylaşabilecek nitelikte bir kız bulamadığını, onun için de evlenmeyeceğini söylüyordu. Gösterilen kızların hepsini reddediyordu. Kendisine takdim edilen kadınların hiçbirinde bir gün onu seveceğine inandıran belirgin bir özellik görmüyordu. Alacağım kadında her şeyden önce bağlılığa önem veririm. Her şeyini de bana borçlu olmalı. Zenginlik de yüz güzelliği de bu bağları kurmak için yeterli değil. Karımla benim aramda öyle temel gönül borçları olmalı ki onlarla beni terk etmesi ya da bana hayınlık etmesi mümkün olmasın. Dorchville'in bazı dostları bu düşünceye karşı çıkıyorlardı. Ama düşünün bir, gölgenize kanadınızın altına alacağınız o yeni ruh sizinki kadar güzel olmazsa bu söylediğiniz bağlar nasıl kurulabilir? Minnet duygusu herkeste sizin anladığınız gibi çözülmez bir bağ yaratmaz ki. Minnet duygusunu aşağılayan zayıf ruhlar olduğu gibi o duyguyla gurur duyup da daha sonra sıyrılmaya çalışan ruhlar da vardır. Siz kendi deneylerinizde de acısını çekmediniz mi bunun? Minnet duygusu insanların arasını açar, hele dostlukların kurulmasına iyice engel olur. İnandırıcı kanıtlardı bunlar. Ne var ki Dorchville kendi yüreğinin buyruğunu dinlemekte kararlıydı. Ve bugüne kadar onu mutsuz kılan düşünce sistemi içinde hayatını sürdüreceği anlaşılıyordu. İşte böyle düşünüyordu hikayesini anlattığımız onurlu adam. Ama bu daha da uzun sürmeyecek, günün birinde talih çok tuhaf bir rastlantıyla karşısına bütün servetini ortak yapabileceği ve yüreğine verilmiş en eşsiz armağan olarak düşünebileceği birini çıkaracaktı. Doğanın ayrılırken bizi zenginlikleriyle donattığı, daha birkaç ay güzelliklerini hiç eksiltmediği o mevsim ne kadar soylu ve ilginçtir. Kırda yaşayanlar avlanmak, bağ bozumu ya da hayatlarını tatlı kılan başka türlü birçok iş dolayısıyla yan yana gelirler bu mevsimde. Kentin uğultusuyla yaşama sevincini yitirmiş, cansızlaşmış, kentin lüksünden bunalmış, eriyip bitmiş kimseler kırlara koşarlar, oradaki temizliği, sıcaklığı, açıklığı yüreklerine doldururlar, acılarının düğümlerini kırda yaşayanların yanında çözerler. Dorchville'de Ekim ayında vaktiyle taşraya geldiğinde kendisini konuk eden ve ruhu kendi ruhuna çok yerde benzeyen bir dostunun yanına gitmeye karar verdi. Atına bindi ve o dostunun kendi toprağından birkaç konak ötedeki şatosuna doğru yola çıktı. Uşaklarından biri de arkasından geliyordu. Henüz iki konak ilerlemişlerdi ki, yol boyunca uzanan bir çitin arkasından bir takım iniltiler duydu. Durdu hemen, önce meraktan tabii. Ama acı çekenlerin acılarını paylaşmak onun eski adetiydi, biliyoruz. Atını uşağına bıraktı. Yolla çiti ayıran hendeğin içinden geçerek demin kendilerini şaşırtan o iniltilerin geldiği yere doğru yürüdü. "Ah Mösyö!" diye bağırdı çok güzel bir kadın. Kollarında daha yeni dünyayı getirdiği anlaşılan bir çocuk tutuyordu. "Şu zavallının yardımına hangi tanrı yolladı sizi? Şu umutsuzluğa mahkum yaratığı görüyor musunuz?" diye sözlerini sürdürdü kadın gözyaşı selleri içinde. "Onursuzluğumun bu sefil meyvesi az daha benim ellerimle yaşamaya veda edecekti. Hangi nedenlerle böyle korkunç bir işlemi uygulamaya kalktığınızı sormadan önce madam, izin verin de gerekli ilk yardımı yapayım size. Galiba yakın bir yerde bir kulübe olacaktı buralarda. Önce oraya gidelim isterseniz, kendinize olayın ayrıntılarını sorarım. Yalnız inanın ki size yararlı olmaktan başka hiçbir amacım yok. Sorularımın da sizin anlatmak istemediğinizin sınırlarını aşmayacağından emin olabilirsiniz." Cecil'in nasıl teşekkür edeceğini bilemiyordu, kendisine yapılan öneriyi kabul etti. O sırada uşak yaklaşıp çocuğu kucağına aldı. Dorjville onu annesiyle birlikte atına bindirdi. Çiftliğe doğru ilerlemeye başladılar. Çiftliğin sahipleri halleri vakitleri yerinde köylülerdi. Dorjville'in ricası üzerine onları çok iyi karşıladılar. Cecil için bir yatak serildi, çocuk da evdeki bir beşiğe konuldu. Bu serüvenin gerisini çok merak eden ve öğrenme isteğinden vazgeçemeyen Dorjville, tasarladığı eğlence partisi için haber yolladı. Beklemesinlerdi. Karar vermişti, bugünü ve geceyi bu kulübede geçirecekti. Cecil'in dinlenmeye gereksinimi vardı. Dorjville önce bu gereksiniminin yerine getirmesini rica etti. Akşama doğru da aynı durumda olduğu için ertesi sabahı bekledi. Ve sonunda bu güzel yaratığa nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Cecil'in hikayesi uzun değildi. Duperia adlı bir asılzadenin kızıydı. Buradan 10 konak ötede oturuyorlarmış. Vermandua alayından genç bir subay baştan çıkarmış onu. Bu alay o sırada babasının şatosuna yakın bir yerde konaklamışmış. Genç adam Cecil'in gebe kaldığını öğrendikten kısa bir süre sonra ortadan kaybolmuş. Daha kötüsü, 3 hafta sonra bir düelloda öldürüldüğü haberi gelmiş. Böylece Cecil onurunu da umudunu da aynı zamanda kaybetmiş. Durumunu mümkün olduğu kadar ailesinden saklamaya çalışmışsa da sonunda olan biteni onlara açıklamak zorunda kalmış. Annesi de babası da yapmadıklarını bırakmamışlar zavallı Cecil'e. O da ne yapsın, kurtuluşu evden kaçmakta bulmuş. Kaç gündür buralarda dolanıyor, neye karar vereceğini bilemiyormuş. Kederler içinde tekrar evine dönmenin mi, yoksa oralardaki başka çiftliklere mi sığınmanın daha doğru olacağını düşünüyormuş. İşi çocuğunu öldürmeye kadar bile ileri götürüyormuş. Kim bilir, belki Dorjville o anda çıka gelmeseydi öyle yapacakmış. Bu yüzden Dorjville'e ne kadar dua etse azmış. Bütün bu ayrıntılar, sonra Cecil'in insanı büyüleyen yüzü, inceliği, ilginçliği, Dorjville'in duyarlı yüreğinde hemen bir kıpırdama yarattı. "Matmazel," dedi, "Tanrı sizi benim karşıma çıkardığı için çok mutluyum. Birbirinden değerli iki zevki birden duyuyorum şimdi. Biri sizinle karşılaştığım için, daha güzel olan ikincisi ise acılarınızı biraz olsun hafifletmek fırsatını bulduğum için." Bizim sevimli kurtarıcı daha sonra Cecil'e kurduğu planı anlattı. Gidip annesiyle görüşecek, bir uyuşma olanağı arayacaktı. "Gidin ama Mösyö, yanınızda ben olmayayım, ben gidemem oraya." "Olur matmazel, ilkin ben yalnız giderim," dedi Dorjville. "Ama yeniden evinize dönme iznini alabileceğimi umuyorum." "Aman Mösyö, işte bunu aklınızdan hiç geçirmeyin. Onların ne katı insanlar olduklarını bilmiyorsunuz. Vahşilikleri ve sahtelikleriyle ün yapmışlardır bu dolaylarda. Artık hiç güvenim kalmadı onlara. Bununla birlikte Cecil, Dorjville'in ertesi gün Duperrier'lere gitmekte kararlı olduğunu anlayınca kendisine yapılan öneriyi kabul etti. Yalnız babasının yanında çalışan Sensuren adlı bir uşağa verilmek üzere bir mektup verdi ona. Söylediğine göre bu uşak her türlü güvene layık ve kendisine son derece bağlı biriydi. Ayrıca Dorjville bu mektubu kimseye götürmemesini, hiç dokunmadan, içini okumadan Sensuren'e iletmesini rica etti. Baştan beri göstermiş olduğu dürüst davranış örneğine karşı bu ardı arkası gelmez üstelemelerden sinirlenmişe benziyordu Dorjville. Ama Cecil'in özür yağmuruna dayanamadığı mektubu aldı, Cecil'i ev sahiplerine emanet etti ve gitti. Yolda düşünüyordu. Herhalde şu üstündeki mektup o uşağın lehinde bir anlam taşımalıydı. En iyisi önce mektubu Sensuren'e veririm, Duperrier ile de onun aracılığıyla tanışırım. Sensuren götürüp takdim eder diyordu kendi kendine. En iyisi buydu. Herhalde Cecil de mektubunda Sensuren'e yazgısıyla ilgilenen bu adam üzerine bazı bilgiler veriyordu. Dorjville bu düşüncelerden sonra mektubu götürüp Cecil'in sadık uşağına teslim etti. Sensuren mektubu şöyle bir okur okumaz hakim olamadığı bir coşku içinde bağırmaktan kendini alamadı. ''Aa, demek sizsiniz Monsieur, demek bizim mutsuz hanımın koruyucusu sizsiniz. Gelin size aile büyüklerine götüreyim. Yalnız önceden söyleyeyim, büyük öfke içinde annesi de babası da. Doğrusu aralarını düzeltmek konusundaki çabalarınızda başarıya ulaşacağınızdan biraz kuşkuluyum. Ama sonuç ne olursa olsun diye devam etti Sensuren. Ben sizin yüksek ruhunuzun aynası olan bu çalışmanızda hep yanınızda olacağım. En kısa sürede başarmanız için elimden geleni yapacağım. Sensuren güzel yüzlü bir adamdı, zeki bir görünüşü vardı. Hemen merdivenleri tırmandı Dorjville'in gelişini efendilerine duyurmak için. 15 dakika sonra da tekrar göründü. Yukarıdakiler Monsieur Dorjville ile görüşmeye razı olmuşlar. Ancak bu daha çok onca yolu böyle bir iş için kat etmek zahmetine girdiğindenmiş. Yoksa aslında o lanetli kız adına herhangi bir çözüm yolu düşünmeyi akıllarına bile getirmiyorlarmış. Monsieur Dorjville böyle bir zahmete katlanmasa daha iyiymiş. Cecil büyük günahının cezasını yazgısıyla ödemeliymiş. Bu sözler Dorjville'i yıldırmadı. Onları inandıracağına güveniyordu. Biraz sonra içeri alındı. Monsieur ve Madame Duperrier ikisi de 50'şer yaşlarında çok temiz ve namuslu görünümlü kişilerdi. Dorjville'i kibarca karşıladılar. Dorjville önce biraz utandıysa da sonra bir ağızda kendisini oraya getiren nedeni açıkladı. Monsieur Duperrier ise şöyle dedi. Karım da ben de çok kesin olarak karar vermiş bulunuyoruz Monsieur. Namusumuza leke süren o yaratığı bir daha karşımızda görmek istemiyoruz. Kendisi nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın. Onu Tanrı'ya havale etmiş bulunuyoruz artık. Tanrı'nın kısa bir süre içinde bu kızın çektirdiklerini fitil fitil burnundan getireceğine inanıyoruz. Dorjville elinden geldiği kadar ve en duygulu, en parlak cümlelere başvurarak onları bu acımasız planlardan vazgeçirmeye çalıştı. Bunu başaramayınca bu kez mantıklı konuşmayı bırakıp yüreklerini ırgalamayı denedi, duygularından medet umdu. Ama nafile. Bu noktada da aynı sert dayatmayla karşılaştı. Bununla birlikte Monsieur ve Madame Duperrier, Cecil'i Dorjville'e anlattığı olay dışında başka şeylerle suçlamıyorlardı. Bu taş yürekli yargıçlarla Cecil'in anlattıkları tıpatıp uyuyordu birbirine. Dorjville, insanın ömründe bir kez yenildiği bir zaafın suç sayılmaması gerektiğini, Cecil'i baştan çıkaran adam ölmüş bulunmasaydı ve evlenseydiler bu hatanın baştan sona silinmiş olacağını coşkuyla anlattı durdu. Ne var ki olumlu bir sonuç alamadı. Boşuna çene yormanın gereksizliğini anlamıştı artık. Ne yapsın, izin istedi ayrılmak için. Ev sahiplerinin birlikte yemek yeme önerisini kabul etmedi, teşekkür etti. Yalnız bu öneriyi biraz da aldığı olumsuz sonuçtan dolayı geri çevirdiğini hissettirmeye çalıştı onlara. Zaten onlar da fazla üstelemediler. Dorjville çıkıp gitti. Sensuren onu şatonun kapısında bekliyordu. Gördünüz ya Monsieur dedi büyük bir ilgi gösterisi içinde. Çabanızın boşuna olduğunu söylemekte haksız değilmişim. Konuşmak için geldiğiniz bu insanları tanımıyorsunuz. Yürekleri taştandır, tunçtandır onların. Hiçbir insancıl tavır beklenemez. Ben de şimdi sizin koruyucu ve dost olarak kanatlarınızın altına aldığınız sevgili hanımıma saygı ve bağlılığımı gösterme fırsatını kaybettiğim için artık buraları terk etmeyi düşünüyordum. Monsieur Duperrier'e hizmet etmek istemiyordum. Durumum bugün iyice kesinleşti. Kendime başka bir kapı aramam gerek. Dorjville bu sadık uşağa yatıştıracak sözler söyledi. Efendilerini hiçbir zaman bırakmamasını öğütledi. Cecil için de fazla meraklanmamalıydı. Dorjville onda babasının yerini dolduracaktı bundan sonra. Cecil'deki o ilk günlerin büyük umutsuzluğu hafifleyecekti nasıl olsa. Saint-Saurin, Dorjville'in ayaklarına kapandı ağlayarak, Cecil'in mektubuna yazdığı yanıtı kendisine iletmesi için yalvardı. "Tabii," dedi Dorjville memnuniyetle. Mektubu aldı ve Cecil'in yanına döndü. Cecil'in morali iyice bozulmuştu. Ne kadar uğraştıysa avutamadı onu.
Ayrım sonu.